Ayrım 5.
Eleştirileri nelermiş acaba? Duygusal laflardan, acemi toplumculuğun slogan tekrarlamayı düşünmek zanneden inatçılığından ayıklarsak galiba şöyle özetleyebiliriz. Sosyalizm babalarının proletarya diktatörlüğünden anladığı basbayağı diktatörlüktür. Yani şiddetin iktidar tarafından örgütlü olarak kullanılmasıdır. Proletarya iktidarı bunu sınıfsal bütünlüğünü kabul ettirmek için yapacaktır. Sınıfsız toplum yaratılıncaya dek de sürdürecektir. Demek istedikleri bu. Ayrıca Osman Baş, Paris Komünü üzerine dediklerimi sevmemiş. Bazı alıntılarla komünün de bir dikta düzeni içinde olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Çoğu, Kautsky'nin adını anmama bozulmuşlar. Malum o adamın adı döneye çıkmış. Anılmayacak, anılırsa dönek diye anılacak. Şimdi sorunun ayrıntılarına girebiliriz. 1875'te Almanya'daki iki toplumcu eğilimli kuruluş, Lasalleci Alman Emekçileri Genel Birliği ile Bebel ve Liebknecht'in yönettiği Alman Sosyal Demokrat İşçi Partisi birleşecek olurlar. Gotha programı diye anılan bir programları vardır. Daha sonra ikinci bir program düzenlenir ki o da Erfurt programı diye anılır. Her iki programı sosyalizmin babaları Marx ve Engels görmüşler, okumuşlar, eleştirmişler. Eleştirilerini o dönemin önemli sosyalistleri olan Braque, Bebel, Kautsky, Sorge vesaireye bildirmişlerdir. Giderek bu mektuplardan ve eleştirilerden bir kitap düzenlenmiş. Adı Gotha ve Erfurt programlarının eleştirisi. Bendeki nüshasını 8 Mart 1952'de Paris'te satın almışım. Gerekip de çıkarınca ilk okuduğum o günleri hatırladım. Nasıl da üstüne üstüne gidiyordum. İçlerinde bu diktatörlük sorununa değinen iki önemli mektup dikkati çekiyor. Birisi Engels'in Bebel'e yazdığı 18/28. 3/1875 tarihli mektup, ötekisi Marx'ın Braque'ye yazdığı 5/5/1875 tarihli mektup. İlkinde diyor ki Engels, devlet üzerine bu gevezeliği sürdürüp durmayalım. Fransız komünü bildiğimiz devletlere benzemeyen bir devletti. Zaten devlet sonunda dağılacak geçici bir kurumdur. Bize, yani Marx'la ona kalsa, biz programda devlet sözcüğünün geçtiği her yere ya topluluk sözcüğünü koyardık ya da komün sözcüğünü. Fikrimce Engels'in bu dediklerinden onun ve Marx'ın proletarya devleti ya da diktası denince komünü anladıklarını çıkarmak olasıdır bir. Komünü sonunda dağılacak geçici bir örgüt, üstelik öteki devletlere benzemeyen bir örgüt saydıklarını çıkarmak olasıdır iki. Marx ise mektubunda proletarya diktatörlüğünden söz ederken bunun bildiğimiz kapitalist devletin bulunduğu kapitalist toplumdan devletin hiç bulunmayacağı sosyalist topluma geçerken işe yarayacak geçici bir dönem olduğunu ve bilinen anlamda bir devlet olmadığını belirtiyor. Her ikisinin de Fransız komününü göz önünde tuttukları besbellidir. Ama işi sağlama bağlamak için bir de Marx'ın Fransa'da İç Savaş adlı eserinden komünü nasıl nitelediğine bakalım. Komün, özüne bakılırsa bir işçi sınıfı yönetimi, üretilenlerle el koyan sınıfa karşı üretici sınıfın mücadelesinin sonucu, emeğin özgürlüğünün hangi siyasal biçimle sağlanabileceğinin ayrıntılı bir açıklamasıydı. Daha açık nasıl söylesin? İşçi sınıfının yönetimi diye komünü benimsediğini Marx, şimdi gelelim Osman Baş'ın aslında bir gerçek dikte olarak göstermek istediği komünün özelliklerine. Paris komününün yaptığı ilk iş, seçmenlerin oyuna başvurmak oldu. En geniş özgürlük koşulları altında yapılan oylama Paris'in her mahallesinde komüne çoğunluk sağladı. 15'i tanınmış karşı devrimci ve 6'sı Gambetta ekolünden radikal cumhuriyetçi olan 21 muhalife karşı 65 devrimci seçimleri kazandı. 65 devrimci arasında Fransız sosyalizminin bütün aşamaları temsil edilmişti. Birbirleriyle çok mücadele ettiler ama birbirleri üzerinde asla diktatörlük kurmadılar. Bu anlattıklarımı yüzyılımızın ilk yarısında ortaya çıkan ve kendilerine proletarya diktası adını veren merkeziyetçi bürokrasi diktalarıyla istediğiniz gibi karşılaştırabilirsiniz. Ama şimdi sıkı durun. Bilir misiniz ki yukarıda adını andığım iki mektup üzerinde bir başka ünlü sosyalist de uzun uzadıya durmuş, kenarlarına notlar çıkarıp sözcüklerin altını çizerek uzun uzun incelemiştir. Kimdir acaba? Hadi söyleyeyim, Lenin. O da hem de Kautsky'ye çatarken proletarya diktatörlüğünün tamamıyla devlete benzemeyen niteliğinden, geçiciliğinden söz edip duruyor. Hatta burjuvaziye karşı bastırıcı olabileceğini fakat baskı altına alıcı, ezici olmaması gerektiğini belirtiyor. Üstelik gerek onun gerekse daha öncekilerin dedikleri hep sınıf kavgası sürdüğü sürece geçerli. Peki ya bazı çağdaş proletarya diktalarında olduğu gibi hem artık sınıfların kalmadığı ilan edilir hem de dikta sürerse kimin üzerinde kimin diktası oluyor bu? Bürokrasinin proletarya üzerindeki diktası mı yoksa, he? Örgüt mü, aygıt mı? yeni kurulan partilerden birinin tüzüğünde mi ne, bir kayıt varmış. Parti kademelerinde belirli bir süre sorumluluk ve yetki alan, uzunca bir süre tekrar alamaz diye. Delikanlı bunu anlatırken hem gülüyor hem de okurken başka arkadaşlarıyla ne kadar güldüklerini belirtiyor. Olur muymuş böyle şey? Nasıl kadrolaşırmış parti? Bu bir. İkincisi, Bursa'dan gayet derli toplu bir mektup gönderen Ali Meşe'nin dedikleri. Sosyalist partiler çoğalıyor, oyları dağıtacaklar. Hiç değilse güç birliği yapsınlar demiştim ya, o soruna başka yanından yaklaşıyor. İktidar olsalar ne yazar diyor, sosyalistler için önemli olan kadrolaşmadır. Kadrolar olmayınca sosyalist partiler iktidar olsalar bile bir şey yapamazlar vesaire. Bir de üçüncüsü var, bu da bir mektup, ortaokul öğrencisi Ruşen Çakır'dan geliyor. Kendi yaşındaki çocukların politikayla ve edebiyatla uğraşmasını nasıl karşılarmışım, onu öğrenmek istiyor. Bu üç saptama bana hem kadrolaşma, hem partileşme, hem de çok gençlerin siyasete bulaşması üzerine düşündüklerimi söylemek olanağı verecek. Her zaman olduğu gibi itiraz hakkınızın açık olduğunu tekrarlamaya gerek var mı bilmem. Marl Rox ne diyor? Önce bilinç, sonra örgüt. Gerçekten de bilinçlenmemiş bir toplumsal ortamda örgütün yararı olmaz. Zaten yaşayamaz da pek. Bilinçse bildiğiniz gibi işçi hareketiyle sosyalizm arasındaki bağlantının siyasal düzeyde kurulmasıdır. Kuruldu mu? Kuruldu. Oradan sonra örgüt çalışması başlayacak. İşte burada ben bir ayrım yapıyorum. Sosyalizm için gerekli olan bir örgütün kurulmasıdır, bir aygıtın değil. Zira son 70 yılın olayları sosyalist hareketin içinde örgütleşme ile aygıtlaşmanın birbirine karıştığını, oysa aygıtlaşmanın bürokratlaşmayı da beraber getirdiğini göstermektedir. Örgüt, organization, bir yerde Gramsci'nin anladığı anlamda ve düzeyde bir kolektif entelektüel özelliği gösteriyorsa, aygıt, apparel, tam tersine yukarıdan aşağı hiyerarşik bir komuta zincirlemesine göre düzenlenmiş, kemikleşmiş bir hükmetme yapısı, structure, gösteriyor. Birincisinde demokratik bir yönetim görevlerin ve yetkilerin demokratik yoldan dağıtılması, eleştiri ve öz eleştiri ne kadar kolay ve geçerli ise ikincisinde o kadar zor ve geçersiz. Zira ikinci durumda aygıt merkeziyetçi bir bürokrasinin belirli kararları ya da tedbirleri uygulamaya koymasından öte bir şey istemiyor ve getirmiyor. Kadrolaşma dediğimiz şey, eğer ikinci türden bir aygıtın çeşitli kademeleri için adam yetiştirmekse, meydana çıkacak olan devrimci, esnek ve diyalektik bir örgüt olmayacaktır. Ne olacaktır ya? Yukarı kademenin diktasını hem aygıtın alt kademesine hem de toplumun bütününe empoze eden bir dikta mekanizması olacaktır. Sosyalist hareketin içinde belirmiş, şu ya da bu biçimde uygulama alanlarına geçmiş olan Bonapartizm ve Blankuizm eğilimlerinin uzun vadede sosyalizmin baş amaçlarından olan yöneten yönetilen ayrımını kaldıracak yerde güçlendirmesi, üstelik ücretliliği sürdürerek artı değerin aygıt bürokrasisinin cebine girmesine yol açması, sosyalizmin içinde aygıt anlayışına karşı bir öz yönetimci örgüt anlayışını doğurmuştur ki, yeryüzünde gittikçe yayılmakta, yandaşı gittikçe artmaktadır.
Bu espride kadrolaşma örgütün tüm üyeleri için aynı zamanda ve düzeyde ele alınmakta, sorumluluklar sırayla paylaşılmakta, görevlilerin denetimi alt kademenin elinde olup, gerektiği anda bir görevli görevinden düşürülebilmektedir. Sakıncaları ve yararları tartışılıyor, daha da tartışılacaktır. Ama eğer bir sosyalist parti bu eğitimi tüzüğüne geçirmişse, pek de gülünecek bir şey yapmış sayılamaz. Daha çok düşündürecek bir şey yapmış sayılmalıdır kanımca. Ali Meşe'nin istediği kadrolaşma ise hangisi? Aygıt mı istiyor, örgüt mü? Bizde yaygın olduğundan mıdır nedir, bana aygıttan yana gibi geldi. O biçim kadrolaşmalarda partilerin çokluğu sosyalizme yararlı olmuyor. Çünkü merkezi egoizmler içinde bulunan her bir aygıt ötekine paralel ve mutlak bir komuta merkezi gibi davranıyor. Böylece de ortalığa paralel etki alanları yayılıyor. Sonunda bir de bakıyorsunuz işçi sınıfı kadrolaşacak yerde darmadağın olmuş. Ben kendi hesabıma çoğul düzenlerden yanayım. Fikir ayrılıkları özgürce tartışılmalı, gerekirse örgütlenmelidir. Yalnız bu örgütler aygıta dönüşmemeli. Ali Meşe'nin de dediği gibi sosyalizmi değil kapitalizmi yıpratmakta anlaşmalıdır. Oysa böyle mi oluyor? Yine de sağdan soldan kurulmuş partiler arasında bir yakınlaşma arandığını işittiğimizi söyleyebilirim. Bakarsanız bu organik bir bütünlük bir kaynaşma getirmese bile eylem düzeyinde bir güç birliği getirir ki o da zaten az buz bir şey değildir. Peki bütün bu çabalarda ortaokul öğrencilerinin rolü ne olacak? Bu soruya karşılık vermek benim gibi lisenin ilk sınıfında sosyalist eyleme bulaşıp başını derde sokmuş biri için çok zor. Tecrübeme dayanarak diyebilirim ki, öğrenci liseyi bitirene kadar dünyayı, olayları ve tarihi anlamaya çalışsa, sağlam bir yöntem edinmeyi becerse de, bilincini eyleme aktarmakta acele etmemelidir. Öğrencilerin genellikle orta sınıf halktan olması, lise yıllarında yetişme çalkantılarını geçirmesi, heyecanlarını denetimde tutabilmesinin zorluğu, haklı bir eylemde bulunayım derken, bir sürü yanlışlık yapmasına, doğru dürüst eylemleri de olanaksız kılmasına yol açmaktadır, açabilir. Bu bakımdan eğitim yıllarını gençlerin daha çok bilinçlenme yılları olarak değerlendirmesinden yanayım. Ne dersin Ruşen? Erbabı ne diyor? Bir devrim lafıdır gidiyor. Peki pratik düzeyde nedir devrim? Hiç düşündün mü arkadaş? Kazan kaldırma mı, baş kaldırma mı, dağa çıkma mı, genel grev mi, silahlı eylem mi? Bizim kuşağın yiğitleri sanmışlardır ki devrim bir gece sabaha karşı halkın, daha sosyalistleri için işçi sınıfının iktidara el su koymasıdır. Ama nasıl bilen yok. Çok genel olarak sıkı disiplinli bir partiden söz edilir. Bu partinin proletaryayı örgütleyeceği, iktidara götüreceği filan söylenirdi. Yalnız asıl o sonuç alıcı son hareketin nasıl yapılacağını kimse bilmez. 10 yıldır bazı çevrelerde silahlı eylem merakı devrim sanılıyor. Bunu kırsal ya da kentsel bölgelerde gerçekten devrim yoludur diye deneyenler oldu. Başarıya ulaşanlar olmadı. Hemen hepsi öldüler. Şimdilerde bir zamanların böylesi eylemlerin savunucusu Regis Debray'ın yazdığı kitaplarla eski fikirlerini eleştirdiği, hele gelişmiş, gelişme yoluna girmiş, iktidarı iyi örgütlenmiş ülkelerde silaha başvurmanın bir bataklığa saplanmak demek olduğunu ileri sürdüğü biliniyor. Debray'ı böyle bir yargıya getiren nedir? Che Guevara ile birlikte giriştiği serüvenlerden aldığı dersler mi, giderek siyasal iktidarın etkisi ve yaygınlığı üzerinde geliştirdiği düşünceler mi? Galiba her ikisi de. Şimdi birisi çıkar der ki, Debray has devrimci değildir. Başından itibaren ortodoks çizgiyi izlememiş, Foucault'culuklara bilmem nelere bulaşmıştır. Peki Dolores Ibarru'ya ne buyurulur? Bu yaşlı fakat çok ünlü devrimci kadını İspanya İç Savaşı'ndan Pasión Noria adıyla tanıyorsunuz. İspanyol Komünist Partisi'nin uzun yıllar en etkili kişisi oldu. Fakat bir süredir o da Santiago Carrillo'nun ileri sürdüğü fikirlere inanıyor, onları destekliyor. Silahlı çatışmayla başarıya ulaşmak şansı çağdaş devletlerde çok azalmıştır. Ne kadar örgütlenirlerse örgütlensin, işçi sınıfının geliştirilmiş iletişim olanakları, ulaşım olanakları, hareket yeteneği ve hızı son derece artmış çağdaş profesyonel ordularla baş etmesi olmayacak bir şeydir. Bu savlara son haftalarda birisi daha katıldı. Kanton, İspanya silahlı eylemlerinde birinci rollerde görünmüş, Nazilere karşı gizli direnişte Kolonel Berger takma adıyla savaşmış ünlü yazar André Malraux. Bir de onun düşüncelerini öğrenmek istemez misiniz? Ne de olsa bu işleri yaşamış bir adam. Malraux hemen bütün dünya sorunlarına değindiği bir konuşma yaptı. Bu arada niteliği ne olursa olsun örgütlü, çağdaş bir toplumda isyan, başkaldırma ya da benzeri eylemlere girişme konusuna da değindi. İlginç şeyler söylüyor. Söz gelişi Malraux'a göre günümüzde Lizbon'da olduğu kadar Prag'da da başkaldırmalar Molotov kokteylleriyle yürütülmek istenmektedir. Verdiği sonuçlar da meydandadır. Sıfır. Zira diyor, ben fazla iyimser değilim, kolay bir geçişe inanmıyorum. Çünkü çağdaş bir ülkede niteliği ne olursa olsun bir isyanın hangi türden olursa olsun bir devletten, hele bu devlet kararlıysa daha güçlü olabileceğinden emin değilim. Her şeyin esası budur. Malraux'a göre bu kararlılık önemli bir etken. Örneğini de vermiş. Diyor ki Fransız devrimi patladığında 16. Louis zamanının en ileri topçusuna sahipti. Ne var ki kullanma kararlılığı yoktu. Tıpkı bunun gibi Salazar gittikten sonra arkasında bıraktığı boşluk ve kararsızlık herhangi bir isyana karşı güçlerinin kullanılması olanağını kaldırdı. Peki bu güçler ne? Bastırma aygıtı dendi mi? İlk önce tankları düşünüyorum. Benim için temel sorun budur. Ama çağımızda ana sorun tankları var mıdır onu bilmekten çok tankları kullanacaklar mıdır bunu bilmektir. Bugün İspanya'da bir başkaldırma olursa kullanılacaklar mıdır tanklar? Hiç kuşkumuz olmasın. Böyle bir başkaldırmaya heveslenecek olanlar şaşkın mı? Elbette bunu hesaba katacaklardır. İşte sorunun asıl verileri bunlar. Nispeten yakın bir devrim olan Ekim devriminde proletaryanın baş kaldırması teknik bakımdan hala savunulabilir durumdaydı. Günümüzde böyle mi ya? Böyle bir şeye ancak ne zaman kalkışmayı düşünebilirsiniz biliyor musunuz? Karşınızdakiler ateş emri vermemeyi garanti ederlerse. Zira iki tank taburunu önünüze yığdılar mı ne proletarya kalır ortada ne baş kaldırma. Ekim devrimi 19. yüzyılın son devrimidir zaten. Malraux kocadı da mı böyle konuşuyor? Hayır, kafası işlediğinden. Yoksa Bangladeş olayı patladığında onun 70 yaşında gönüllü gitmeye kalkıştığını herkes biliyor. Bir sürü de adam topladığını. Değerlendirmesi Debra'nın, Carrillo'nun değerlendirmeleriyle de çakışıyor. O halde günümüzde devrim kavramının da içeriği yeniden ele alınmalı, tartışılmalı, çağdaş koşullara göre belirlenmelidir. Şimdi o keskinlerden, o hızlılardan birisi çıkar der ki, Çin devrimi, Yugoslav devrimi, Vietnam devrimi vesaire çağdaş zamanlarda yapılmadı mı? Nasıl olur da böyle asıp kesebilirsiniz? Bu soruya başka bir soruyla cevap verebiliriz. Anılan devrimlerin hepsi aynı zamanda bir işgalci saldırgana karşı yürütülmüş kurtuluş savaşlarıdır. Ulusal ve örgütlü bir kapitalist iktidarına karşı başkaldırmalar değil. Buna karşılık silahlı eylemin en ateşli savunucuları olan Latin Amerika ülkelerinde komprador nitelikli burjuvaziler dahi ulusallığı tartışabilecek orduları ve polisleriyle çoğu eylemlerin hakkından gelmişler, Debra gibi birini devrim içinde devrim gibi bir kitabını gerecek çizgiye getirebilmişlerdir. Hem başarılmış sanılan devrimlerin işaret ettiğim bir özelliğini hiç dikkat ettiniz mi? Hangi ülkede bu iş bir yabancıya karşı kurtuluş savaşıyla yürümüşse, o ülkede toplumculuk bağımsız bir özellik taşımakta, öteki toplumculuklardan ayrılmaktadır. İlginç değil mi? Özgürlükçü sosyalizm hareketinin gittikçe çok yandaş bulması neden? 20. yüzyılın iletişim, ulaşım, teknik olanakları içinde bir azınlık gücünün iktidara el koyabilmesi gittikçe hayal oluyor da ondan. Çoğunluk gücünün oluşması derseniz o ancak özgürlükçü bir toplumda, özgürlükçü koşullarda halkın özgür iradesini serbestçe belirtebilmesiyle oluşuyor. Model hastaları. Hep düşünürüm, acaba bir rejim halinde ilk oluştuğu sıralarda demokrasi içinde durum böyle miydi? Hangi durum diyeceksiniz, anlatayım. Şimdi ben burnumun doğrusuna gidiyor, sırası düştü mü çeşitli sosyalizm uygulamalarını çatır çatır eleştiriyorum ya, ara sıra soranlar oluyor. İyi ama kardeşim, senin beğendiğin sosyalizm uygulaması hangisi? Hangi modelden yanasın? Merak ettiğim işte bu sorunun demokrasinin ilk uygulamaları ortaya çıktığı zaman sorulup sorulmadığı. Fransız demokrasi modelinden yana mısınız, İngiliz demokrasi modelinden yana mısınız? Aslında modellerin çokluğu bir gerçeği ortaya koyuyor mu koymuyor mu, onu da anlaşalım. O ki bir toplumsal düzen içinde geliştiği toplumlara göre değişik uygulama biçimleri getirmektedir. O halde o düzeni öncesinden tasarlanmış bir modele göre gerçekleştirme olasılığı yoktur. Ancak belli ilkeler, belli yöntemler temel alınır ama çeşitli zaman ve yerlerdeki koşullara uygulandıkça bu ilke ve yöntemlerden yeni yeni biçimler, değişik modeller çıkar. Burjuvazi iktidarı ele geçirdikten sonra burjuva demokrasisinin gelişmesi bu özelliği göstermemiş midir? Fransız devriminden sonra o ülkede ilk uygulanılmaya heveslenilen demokrasiyle şimdi uygulanan demokrasi bile birbirinden farklıdır. Nerede kaldı ki başka başka ülkelerin demokrasileri birbirinden farklı olmasın? Sosyalizme gelince iş değişir mi? Fakat daha önce başka bir soru sorayım. Garadü'nin Marx için Anahtar diye bir kitabı var. Okudunuz mu? Orada bir yerde Marx'ın bizzat koşullardan çıkardığı bir ekonomik yasayı nasıl koyduğu andaki ve yerdeki koşullarla belirlediği, bu yer ve koşullar değiştiğinde o yasanın da değişmesi gerektiğini söylediği açıklanıyor. Son derece ilginç bir açıklamadır bu. Diyalektik yöntemin ne kadar esnek, nasıl koşullarla ilişkili olduğunu, uygulamasından doğacak bileşimlerin de bu ilişki derecesinde çeşitlilik gösterebileceğini haber veriyor. Öyle de olmadı mı? Sosyalizm uygulamasının uzun süre tek modeli vardı. Rusya'daki deney. O tarihlerde bu deneyden başka türlüsünün olabileceğini tasarlamak bile Moskova Kilisesi'nin hızlı papazlarınca günah sayılır, aforoz nedeni olurdu. Bugün öyle mi ya? Jill Martin, o müthiş ve yaman kitabında 14 ülkede 5 ana çeşit uygulama saymış, 5'i de birbirinden farklı. En güzeli, hiçbirisi de tam anlamıyla kuramın öngördüğü değil. Hal böyle olunca sosyalistin bilimsel yöntemini önceden gerçekleştirilmiş bir modelin doğruluğunu kanıtlamak için mi kullanması daha doğru olacak? Yoksa modellerin sonunda onu yanlış dogmacılıklara götüreceğini kestirip somut ekonomik ve toplumsal koşullara göre kendi toplumunun bileşimini araması mı? Bence bu ikincisi doğrudur. Yeryüzündeki sosyalizm deneylerinin daha şimdiden adam akıllı çoğaldığını göz önünde tutarsanız başka türlüsünün zaten olamayacağını teslim edersiniz. Değil mi ki sosyalizm örnekleri gittikçe çoğalmaktadır, şu halde her toplumsal ortam kendi koşullarının sosyalist modelini kendisi yaratmakta, öbürlerinin o koşullar içerisindeki geçersizliği de kendiliğinden kanıtlanmış bulunmaktadır. O kadar böyledir ki bu aslında düpedüz Sovyet modeline yatırılmak istenmiş Doğu Avrupa rejimleri bile tıpı tıpına o modele uymamış, uyamamış, kendi koşullarının gerçeğine göre bir bileşim yoluna girmiştir. Bulgar sosyalizmi Macar sosyalizmine, Macar sosyalizmi Roman sosyalizmine benzemez. Bunun için bana model sordular mı keyifle gülüyorum. Türkiye'nin sosyalizm olacaksa kendi koşulları içerisinde, kendi diyalektiğine göre olacak. Besbelli öbürlerine benzemeyecek. Benzetmeye kalkışanlar olursa kesinlikle hüsrana uğrayacak. Neden derseniz nedeni belli. Sosyalizm her şeyden önce sürekli yenileşerek başkalaşma, yani dogmacılığın karşıtı demektir. İyi ama ya şu bizdeki filan ya da feşmekan modelin yandaşları? İlahi işiniz mi yok? Bizde ittihatçı cuntacılığını Atatürkçülük, ne Atatürkçülüğü be, düpedüz sosyalistlik diye yutturan bile çıktı. Elbet başkaları da çıkacak. Çıkacak ya, onların ömrü ve saltanatı da berikiler gibi kısa ve geçici olacak. Çünkü cuntacılıklar, model gerçekleştirme düşkünlükleri basbayağı serüvendirler. Sosyalizm ise bilim. Siz yine bilimden şaşmayın. 2. İşçi sınıfı dendi mi? Frankfurt filozofları. Üşenmemiş oturmuş mektup yazmış. Yazılarını fırsat buldukça okuyorum diyor. İzmir'de bir akşam bana Frankfurt okulu üzerine bir şeyler anlatmıştın. Niye orada da yazmıyorsun? Kimsenin üzerinde durduğu yok. Oysa ne yanından baksan? Yoksa Türkiye'de Frankfurt okulundan ilk söz eden ben miyim? Toplumcu filozoflar bunlar. Hepsi Alman. Hepsi Hitler öncesi Almanya'sının ürünleri. İşler karışınca Yahudi olduklarından Almanya'da barınamıyor. Önce Avrupa'ya, sonra Amerika'ya dağılıyorlar. Adı ve ünü en yaygın olanı Marcus. Ama Adorno var, Reich var, Horkheimer var, Habermas var vesaire. Doğrusu ya ben önce Marcus ve Reich ile ilgilendim. İlgi nedenim de bir süredir kafamı kurcalayan bir sorundu. Doğanın diyalektiğini inceleme konusu yapıyorsak, doğanın bir parçası olan insanın diyalektiğini neden inceleme konusu yapmayacaktık? İnsanın diyalektiğini ben sanatçı olarak bireyin kendi kendisiyle olan sorunlarını kurcalamak diye anlıyordum. Evet, bireyi ekonomik ilişkiler ağının üstünde gerili toplumsal bağları içinde bir bütün olarak ele alacağız ama bu ayrıca onun kendi içindeki çelişkilerini ele almamıza engel olmaz ki. Tersine diyalektik yöntemin bir gereği, hatta zoru olmalıdır bu. Derken Beyh'te, Marcus'te cinsel düzeyde olduğu kadar psikolojik düzeyde de bu çelişkilere girildiğini, üstelik toplumcu açıklamalara çaba sarf edildiğini fark ediyorum. Oradan da ufak ufak Frankfurt okulu filozofları kitaplarını ele geçirdikçe okuduğum, ileri sürdükleri düşüncelere olanak buldukça eğildiğim düşünürler oluyor. Pat 1968 gürültüsü. Gençlik hareketleri. Marcus'un adını, ne dediğini, nereye varmak istediğini epeyce de yanlış anlayıp yorumlayarak dünyaya büsbütün yayıyorlar. O gün bugündür Frankfurt okulu daha birçok gözde yazarlarının eserleri daha sık ve daha çok yabancı dillere çevriliyor. Baksanıza bizde bile Marcus'un hemen hemen bütün ilk eserleri Rahin'de cinsel devrimi ve faşizmin kitle psikolojisi çevrildi. Ne var ki bu okulun asıl önemli yanı galiba başka. Akılcı düzeninin akla uygun eleştirisini aramak. Amma da okkalı laf ettik ha. Ne demek oluyor şimdi bu? Hadi kolayını bir deneyelim. İnsanoğlu derebeylik krallık toplumuna karşı aklı, akılcılığı son derece etkili bir eleştirel güç olarak kullanıyor, düzeni kendi lehine değiştiriyor. Sonra bir de bakıyorsunuz akılcılık iktidar olmuş. Olmuş ama düzeni akla uyduracağım diye öyle bir çerçeveye sokuyor ki sosyalist etiketli de olsa, kapitalist etiketli de olsa, endüstri toplumunda insan ezildikçe eziliyor, boyutlarını yitiriyor, yamyası, tatsız bir şey olup çıkıyor. Peki sebep? Sebep akılcılığın aynı yöntemi kendi kurduğu düzeni eleştirmek için kullanmamıza izin vermeyişi. Sosyalist etiketli merkeziyetçi bürokrasi diktalarında da, kapitalist etiketli monopolcu bürokrasi diktalarında da yaptığı bu. Elimizi kolumuzu bağlıyor, bizi neden memnun olduğumuzu bile kendisi söyleyecek kadar uyutup kendi standartlarını uyduruyor. O halde yapılması zorunlu olan nedir? Akılcı eleştiriyi yeniden harekete geçirmek değil mi? Üstelik kapitalist etiketli oligarşilerde olduğu kadar sosyalist etiketli oligarşilerde de bunu yapmak. Yapıyorlar da.